Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü's-Sünne kitabının şerhinde kadere iman bölümünde kalmıştık. Kadere imanı anlattık. Kaderi değiştiren sebepler başlığında kalmıştık. Allah Azze ve Celle kulunun başına gelecek kaderin dua, sadaka, kulun yapmış olduğu işlerde dikkatli davranması, ilaç kullanması, yaptığı işi en sağlam bir şekilde yapması gibi sebeplerle değiştirebileceğini, başa gelecek olan kaderin bertaraf edilebileceğini bildirmiştir. Çünkü olacak her şey Allah'ın ezeli ilminde sabittir. Kader değişse de bu kulun kaderinde zaten vardır. Yani kaderinin değişmesi de onun kaderinde yazılıdır. O önceden çizilmiştir. Bu sadece bir kaderden diğer bir kadere geçiştir. Yani kişi dua ettiği zaman bu dua sebebiyle kaderinde değişiklik olması esasında Allah Azze ve Celle'nin bunu ezelde yazmış olmasındandır. Yani Allah nasıl yazmıştır? Şartta yazmıştır. Şayet şu kul duayı yaparsa bu kaderi şu şekilde değişecek diye bu ezelde yazılmıştır. Sadaka verdiğinde işte ömrünün artması veya sıla-i rahim yaptığında ömrünün uzaması gibi sebepler esasında Allah Azze ve Celle ezelden bunu yazmıştır. Sadece bu sebebe bağlamıştır. Bunu yaparsa kaderi böyle uzayacak. Bu kaderi anlamada çok önemli bir durum. Yani bu meselenin iyi bilinmesi lazım. Çünkü kulun acizliği de başarılı olması da esasında kaderinin bir parçasıdır. Yani sebeplere sarılırsa, başarının sebeplerine sarılırsa o işte başarılı olur. Ama sebeplerine sarılmazsa, ya Allah kaderimde yazmışsa o benim başıma zaten gelir diyemez. Bunu yani delil olarak kullanamaz. Kader Allah'ın sırlarından bir sırdır. Bunu kaderin sırrını yaratıklarından Allah Azze ve Celle gizlemiştir. Kainattaki her şeyin gerçek halini Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kulun sapkınlığa düşmesi, sapıtması, hidayete ermesi, ölmesi, dirilmesi, kiminin bolca nimet görüp kiminin az rızık alması hepsi Allah'ın takdirindedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kader zikredildiği zaman, ondan bahsedildiği zaman kader hakkında konuşmayı bırakın demiştir. Kendinizi tutun demiştir. Çünkü kişi bu konularda ilimsizce konuşmaya başladığında, yani Allah'tan ve Resulünden bir delil olmaksızın bu konunun ayrıntılarına girdiğinde sapıtması muhtemeldir. Kitap ve sünnette gelen dışında konuşmayın yani kader hakkında diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dışında alimler tarafından kaderin yönlerini, Allah'ın kaderdeki büyük hikmetlerini, kaderin derecelerini, mertebelerini, sonuçlarını insanlara açıklamak, onların bunları öğrenmelerini sağlamak caizdir ve gereklidir. Çünkü kadere iman, imanın altı şartından birisidir. Bu yüzden onun hakkında yeterli bir miktar ilim gereklidir. Yani kaderden hiç bahsetmemek değildir burada kastedilen. Kitap ve sünnette geldiği şekilde bunun açıklanması, insanlara anlatılmasıdır. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Cibril Aleyhisselam Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve ona İslam'ı, imanı, ihsanı sormuş. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada iman şartları arasında kaderin hayrıyla ve şerriyle Allah'tan olduğuna imanı zikretmiştir. İman şartları arasında. Ve bu hadisin sonunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu gelen Cibril'dir size dininizi öğretmeye geldi demiştir. Allah Azze ve Celle'nin ezeli ilmiyle olacakları ve olan her şeyi bilmesi insanlık için gaybi bir meseledir. Gayb ise Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği bir ilimdir. Ve kullar nazarında gayb meçhuldür. Bu sebepten dolayı hiç kimse kaderi yapmış olduğu günahlara kaderimde vardı diyerek delil olarak getiremez. Eğer böyle bir şey olacak olsaydı günah işleyenlere hesap sorulamaz, zalimlere ceza verilemezdi. müşrikler öldürülemez, had cezaları uygulanamazdı. Zalimler zulmünden alıkonulamaz, din ve dünyada fesada boğulurdu. Şöyle bir olay anlatılır kaderin anlaşılması için. Yani herhangi bir hadise falan dayalı değil. Sadece bu meselenin anlaşılması için bir örnek kabilinden. Allah Azze ve Celle iblise sorar. Neden isyan ettin emrime? O da der ki, ya Rabbi sen benim kaderimde yazdın. Yazılı olan şey başıma geldi. Der. Allah Azze ve Celle de ona der ki, peki sen bu isyanı gerçekleştirmeden önce benim senin hakkında ne yazdığımı biliyor muydun? Hayır. İşte sen bu yüzden sorumlusun der. Yani bizler bizim hakkımızda ne yazıldığını önceden bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeyi nasıl işlediğimiz hatalara delil getirebiliriz? Diğer taraftan geçtiğimiz hafta zaten kadere iman meselesi anlatılırken şunu izah etmiştik. Allah Azze ve Celle hayrı ya da şerri dileme yetkisini insana vermiştir. Hayrı diler kul ve Allah onu bu dilemesi karşısında hayra yönlendirir. Şerri diler, sapkınlığı diler, buna göre Allah saptırır. Hidayet de sapma da Allah'tandır. Kula bu konuda bir irade verilmiştir. Ve kulun iradesi de Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlıdır. Yani Allah vermiştir bu dileme yetkisini. Yine bazı sebeplerle Allah bazılarının göğsünü İslam'a açar. Kafirlerin göğsünü daraltır. Yani böyle sebeplerini, vesilelerini kolaylaştırma vardır. Bu yüzden sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü biz ezelde yazılmış bir şeyi mi sürdürüyoruz? Yani yazılmış bir senaryoyu mu oynuyoruz gibi manasında. Yoksa her şey yeni mi yazılıyor? Yani biz işledikçe mi yazılıyor diyorlar. Her şey olup bitmiştir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani her şey ezelde yazılmıştır. O halde diyor niye amel ediyoruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz amel edin. Zira herkes için ne takdir edilmişse, ne yazılmışsa ona bu kolaylaştırılacaktır. Eğer bir kimse yapmış olduğu günahlara kaderi delil olarak getirirse ona şöyle denir. Biliniyor ki sen cennet ya da cehennem ehlinden olduğundan emin değilsin. Eğer bu konuda senin tam bir bilgin olsaydı, sana iyiliği emretmez, kötülükten alıkoymazdı. Fakat sana Allah'ın emirlerini yap, neylerinden kaçın, umulur ki cennet ehlinden olursun deriz. Sahabelerden bazıları kaderle alakalı hadisleri işitince şöyle söylerlerdi. Ben şimdikinden daha fazla, yani dini vazifelerle uğraşacak, daha fazla çalışacak değilim, daha fazla amel edecek değilim derlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine kaderi deli olarak kullanmak hakkında soru sorulunca şöyle buyurmuştur. Az önce anlattığım şey, amel ediniz, dünya hayatı ve ahiret hayatı için koşuşturunuz. Herkes yaratıldığı şey için ona gidişatı kolaylaştırılır. Kim mutluluk ehlindense, yani cennetliklerdense ona cennet, saadet ehlinin ameli kolaylaştırılır. Kim de kötülük ehlinden, şekavet ehlindense, cehennem ehlindense cehennem ehlinin ameli ona kolaylaştırılır. Sonra şu ayetleri okumuştur. Kim malından verir ve Allah'ın azabından sakınırsa, en güzeli tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Kim de cimrilik edip malından vermezse, kendisini zengin sayıp en güzel olanı da yalanlarsa biz de onu en zor olana yöneltiriz. Leyl suresi 5 ila 10. ayetler. Kul dünya hayatında iki türlü musibette karşı karşıya kalır. Birincisi, kulun kendi elinden gelen musibeti, kendi elinden o musibeti bertaraf edecek kadar, def edecek kadar gücü vardır. Elinden gelir bu. Böyle olduğu halde o musibet karşısında acizlik gösteremez, elinden geleni yapmak zorundadır. İkincisi ise, kul kendisine gelen musibet karşısında yapacak bir şey yoktur. Böyle bir durumda ümitsizliğe, paniğe kapılmadan Allah'a yönelmeli. Ondan bu problemin çözümünü istemelidir. Çünkü Allah musibetleri daha vuku bulmadan önce nasıl ve ne zaman vuku bulacağını çok iyi bilendir. Her musibet için meydana gelişi esnasında bazı sebepler yaratmıştır. Böylece musibetin bertaraf edilişinin yollarını da yine bize öğretmiştir. Dolayısıyla kul eğer sebeplere sıkı sıkı sarılırsa musibetleri bertaraf edecek gücü de kendisinde bulacaktır. Dinimiz sebeplere sarılmayı emretmiş, sebepler doğrultusunda hareket etmeyeni, sebeplere sarılmayanı da kınamıştır. Çünkü kul bu fiiliyle kendisini tehlikelerden korumamıştır. Bütün bunların yanında eğer kulda musibetlere karşı koyacak güç ve imkan yoksa o zaman kul mazurdur. O zaman kendisinde bir mesuliyet yoktur. Ama elinden geleni yapmazsa bundan dolayı mesuldür. Elinden geleni yapsa fakat başaramasa bu onun elinden gelen bir şey değil artık. Burada mesul değil. Ama elinden geleni yapmaz da bir iş başa gelirse başarı kabiliğinden yine burada elinden geleni yapmadığı için mesuldür. Kulun sebeplere sarılması Allah'a tevekkül etmesine engel değildir. Çünkü sebepler kaderin cüzlerinden birisidir. Dolayısıyla kader sebepler ile bir bütündür. Her halükarda Allah'a tevekkül etmeye gerektirir. Kul yapacağı işlerde sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a tevekkül eder, ondan kaderin hayırlı olmasını ister. Eğer başına bir musibet gelecek olursa şöyle der. Kadderallahu ma şa'e faale. Yani Allah takdir etti ve dilediğini yaptı. Hadiste böyle demesi emrediliyordu. Geçtiğimiz hafta aktarmıştık bu hadisi. Yani kul şayet tencereye bir tek pirinç tanesi atsa bundan işte bir tencere dolusu pilav bekleyemez. Ama ne yapar? Gerekeni yapar, işte yağını katar, pirincini koyar. Bunun güzel bir yemek olması için Allah'a tevekkül eder. Yani üstüne düşeni yapar. Veya şöyle diyelim, daha açık olsun. Tarlaya tohum atmadan, gereken bakımı yapmadan ya Rabbi bana bu tarladan ekim ver diyemez. Sebeplere sarılır. Tarlaya tohumu atar, onun bakımını yapar, sulamasını yapar ve Allah'a tevekkül eder ki kendi elinden gelmeyen işlerle onu musibete uğratmasın, afete uğratmasın. Ve onun güzelce ürün çıkarmasını istesin. Buna rağmen, elinden gelenlerini yapmasına rağmen ürün çıkmıyorsa yapacak bir şey yok. Bu Allah'ın takdiridir der. Kadderallahu ma şa'a faale. Allah dilediğini yapandır der. Burada onun bir mesuliyeti yok. Ama bu işlerde çalışmadı. Çoluk çocuğun işine, rızkına çalışmadı mesela. Bak burada mesuldür. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste kişinin diyor, kişiye günah olarak geçiminden sorumlu olduğu kimseleri ihmal etmesi yeter buyuruluyor. Yani çalışması lazım. Helalinden rızkı temin etmesi için çalışması üzerine vazifedir. Ama çalışıyor da buna rağmen kazanç elde edemiyor. Allah fakirlik takdir etmiş ona. Bundan mesul değil. Ama bunu terk ederse burada bir mesuliyeti vardır. Evet. Kula musibet gelmeden evvel musibeti önleyecek sebeplere sarılması gerekir. Çünkü kader ancak başka bir kaderle def edilir. Şüphesiz ki bütün peygamberler kendilerini düşmanlarından koruyacak sebeplere sarılmışlardır. Halbuki Allah Azze ve Celle onları korumuş, onlara davetleri esnasında yardım etmiş ve vahiy ile desteklemiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a tevekkül edenlerin efendisi olmasına rağmen sebeplere sarılırdı. Allah Azze ve Celle Enfal 60. ayetinde şöyle buyurmuştur. Onlara karşı gücünüz yettiğince kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Böylece onunla Allah'ın düşmanlarını ve kendi düşmanınızı korkutmuş olursunuz. Bak Allah Azze ve Celle dinine yardım edenlere yardım edeceğini bildirmesine rağmen, iman edenleri destekleyeceğini bildirmesine rağmen zahirdeki bu sebeplere de sarılmalarını emrediyor. Yani düşmana karşı kuvvet hazırlama gibi. Yine Mülk Suresi 15. ayetinde o ki size yeryüzünü boyun eğdirendir. Şu halde yeryüzünün sırtlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Cuma suresinde yine فَاِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتُ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yani cuma namazı kılındıktan sonra yeryüzünde dağılın ve Allah'ın rızkından arayın, fazlından arayın, Allah'ın lütfundan arayın. Yani bunun için çalışmaya Allah Azze ve Celle yönlendirmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Güçlü, kuvvetli mümin kul, zayıf ve iman sahibi kuldan Allah'a daha sevimli gelir. Güçlü ve kuvvetli olan mümin kul, zayıf ve iman sahibi kuldan Allah'a daha sevimli gelir. Ama ikisinde de hayır vardır. Zayıfta da hayır vardır, kuvvetli de hayır vardır. Sana fayda verecek kişileri hırsla talep et. Yani çalış. Sana fayda verecek işleri de çalış. Hırsla talep et. Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme. Eğer sana bir musibet gelecek olursa, yani bütün vesilelere sarıldığın halde musibet gelecek olursa, keşke şöyle yapsaydım, şöyle böyle olurdu deme. Velakin Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Yani kadderallahu ma şa'e faale. Bu şekilde söyle diyor. Bunu Müslim ve İbn-i İbban rivayet etmişlerdir. Evet, kaderin inkarına gelince, kaderi inkar eden, dinin asıllarından birini inkar etmiş sayılır ve kafir olur. Bazı selef alimleri, Allah onlara rahmet etsin, şöyle demişlerdir. Kaderi inkar edenlerle ilim ile tartışın. Eğer inkar ederlerse, kabul etmezlerse kafir olurlar. Yani Allah'ın ilim sıfatını. Kabul etmezlerse kafir olurlar. Eğer kabul ederlerse husumet gösterirler. Kaderiye, ilim sıfatını kaderiyeden kabul edenler vardır. Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını. Bir de kabul etmeyenler var. Mesela geçen hafta söylemiştik galiba. Abdullah Zbinder diyor ki, Allah diyor senin kimle evleneceğini nereden bilsin diyor. Öyle bilse diyor iyiyle evlen, kötüyle evlenme der mi diyor. Bakın bu Allah'ın ilim sıfatının inkarıdır. Ve bu kimse doğrudan kafir olur. Cehmiler gibi. Cehmiler de Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir topluluk. Bir de ilim sıfatını inkar etmese de kaderle ilgili inkarları bulunan. İşte hidayetin, sapmanın kulun elinde olduğuna inananlar gibi. Bunda bu da var da. Yani hidayeti isteyen kimse hidayeti bulur. Sapmayı isteyen kimse de sapar. Bunda kişinin bir rolü yoktur. Allah'ın takdirinin bir rolü yoktur. Allah'ın kaderi bu şekilde değildir derler. Bu konuda gerekli açıklamayı, gerekli cevabı internette de yazmıştık. Bizden Olmayanlar kitabında da hem kaderi inkar edenlerin bu ümmetin mecusileri oldukları, hastalandıklarında ziyarete gidilmeyeceği, onlara selam verilmeyeceği, muhatap alınmayacağı, konuşulmayacağı, bunun gibi hadisler vardır. Onlardan tamamen teberri etmeyi emreden, bunların bu sözleri ise Kur'an'a ve sünnete aykırıdır. Mesela İbrahim Aleyhisselam şöyle der. Şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi sapanlardan olurdum. En'am suresi 74. ayetinin devamında. Şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi elbette sapanlardan olurdum diyor. Şimdi bunların iddiasına göre İbrahim Aleyhisselam sapmayı mı istemişti? Sapıtmayı mı dilemişti? Böyle bir şey mümkün değil İbrahim Aleyhisselam için. Böylece bunların iddialarının Allah'ın kitabına da aykırı olduğu açıkça ortaya çıkar. Evet, kadere imanın sonuçlarına gelince, kaza ve kadere iman beraberinde birçok güzel sonuçlar, fert ve toplum açısından birçok iyi sonuçlar doğurur. Bunlardan bazıları şu şekilde, birçok güzel ibadetin hayat bulmasına sebep olur. İbadeti sadece Allah için yapmak, sadece Allah'a tevekkül etmek, ondan korkmak, ondan talep etmek, Allah hakkında güzel zanda bulunmak, zorluklara sabretmek, tahammül göstermek, ümitsizlik ile savaşmak, Allah'tan gelene razı olmak, sadece Allah'a şükretmek, Allah'ın rahmetiyle mutlu olmak, Allah için mütevazı, ağırbaşlı olmak, kibri ve büyüklenmeyi terk etmek, Allah için infak etmek, cesaretli olmak, hayır işlerinde önce olmak, kanaatli ve izzetli olmak, himmetini yüce tutmak, işini sağlam yapmak, her işi yaparken ciddi olmak, üzüntü ve mutlulukta itidalli olmak, dengeli olmak, hasetten ve itirazdan kurtulmak, aklı batıl ve hurafelerden özgürlüğüne kavuşturmak, gönlün ve kalbin rahat ve huzurlu olması bunlara birer örnektir. Kadere iman, bazılarının zannettiği gibi insanlarda gevşekliğe, pısırıklığa, her şeyi boş vermişliğe sebep olmaz. Vurdum duymazlığa sebep olmaz. Bilakis kaderi güzelce anlayan, güzelce iman eden bir kimse bilakis Allah yolunda daha cesur olur, daha gayretli olur. Çünkü kadere iman eden bilir ki Allah'ın kendisine takdir ettiğinden başka bir şey başına gelmeyecek. Bizler de Allah'ın kullarıyız. Bizi yaratan Allah'tır. Emir Allah'a aittir. Hüküm Allah'a aittir. Biz onun emri ve hükmünce hareket ettiğimizde biz bir varlık iddiasında değiliz. Allah Azze ve Celle bize neyi emretmişse, neyi vermişse, ne şekilde kullanacağımızı, ne şekilde değerlendireceğimizi yine emreden, hükmeden o. Biz bu hükmüne rağm olacağız, itaat edeceğiz, uygun amel edeceğiz. Dolayısıyla Allah cihad edin diyorsa, bizim gözümüzü budaktan sakınmadan Allah yolunda cihada koşarız. Yapılması gereken bir şeyler varsa, Allah'tan takva gereği, mesela diyor ya Talak suresi 2-3. Ayetlerinde, eğer Allah'tan sakınırsanız, Allah'tan korkarsanız, sizi ummadığınız yerden rızıklandırır ve beklemediğiniz kapılar açar. Bakın Allah Azze ve Celle bunu vaat ediyor. Eğer Allah'tan korkarsanız, sizin hiç hesap etmediğiniz, hiç beklemediğiniz yerden kapılar açar size, rızıklar verir. Şimdi bizim demek ki şunu dememiz gerekiyor. Ya Rabbi, ben senden sakınarak senin emrini yerine getirdim. Senden sakınarak senin yasağından kaçındım. Benim halim, benim işim tamamen sana aittir. Kurtaracaksan da kurtaracak olan sensin. Yok kurtarmayacaksan da takdir senindir. Ama sen bana bunu vaat ettin, ben senden bunu istiyorum ya Rabbi. Beklemediğin yerden rızıklandıracağını vaat ettin, ben senden bunu istiyorum ya Rabbi. Bakın böyle bir talep hakkımız oluyor. Kim Allah için bir şeyi terk ederse, Allah mutlaka ona ondan daha güzel bir karşılık bedel verir diyor. Ondan daha hayırlı bir karşılık verir diyor. Ama dünya gaylelerine boğulduğumuz zaman bakın Allah için terk etmelerin önüne başka şeyler geçebiliyor. Allah için terk etmen gereken şeylerin önüne eşin, dostun, akraban, işin, gücün vesaire bunlar geçtiğinde bu bir gaflettir. Kadere iman hususunda da gaflettir. Ya Rabbi beni zengin edeceksen de mülk sana ait, fakir edeceksen de mülk sana ait. Takdir senindir. Allah'a teslimiyet gerekir. Fakat bize düşen bir şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından sakınmak. Evet, mümin kul kadere olan imanı ile dünya hayatını düzenli bir şekilde geçirir. Allah'ın ona bahşetmiş olduğu nimet kendisine azdırmaz, başına gelen musibetler de yıldırmaz. Ümitsizliğe düşüremez. Bilir ki gelen her zarar Allah'ın takdiriyle olmuştur. Bunu dünya imtihanı olarak görür ve telaşlanmaz. Bilakis sabreder ve ecrini Allah'tan bekler. Kadere iman kulu sapıklığa sürükleyecek her şeyden alıkoyar. Kötü bir şekilde ölmekten engeller. Kul böylece doğru ve salih amel işlemek üzere bir çaba verir. Günaha ve azaba götürecek şeylerden de kaçınır. Mümin, kadere olan imanı sayesinde zorluklara karşı sağlam ve sabit bir kalple sebeplere sarılarak dimdik ayakta durur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Müminin işi çok gariptir, acayiptir, şaşılacak bir durumdur. Bütün olanlar kendisi için hayır olur. Yani kendisine hayra götürür. Bu özellik müminden başkası için geçerli değildir. Ona sevindirici, güzel bir şey gelse şükreder. Bu onun için hayırdır. Eğer başına bir musibet gelirse sabreder. Bu da onun için hayırdır. Bu müminden başkası için geçerli değil. Evet, bunu Müslim, İbn-i İbban ve Beyhaki Şuab-ı Liman'da rivayet etmişlerdir. Yani mümin dünyada musibetler karşısında, diğer bir hadiste bu şekilde ifade ediliyor, musibetler karşısında mümin çölün ortasındaki bir ot gibidir. Yani rüzgar böyle bu tarafa eser, bu tarafa devirir, bu tarafa eser, bu tarafa devirir. Mümin böyledir. Musibetler bu tarafa, bu tarafa devirir. Münafık ise dimdik çam ağacı gibidir. Rüzgar böyle esse sadece dallarını silkeler. Fazla bir yatırmaz onu. Ama diyor münafıktan, kafirden Allah'ın intikamı çok çetindir. Onun yıkılışı da o şekilde çetindir diyor. Yani ot böyle bu tarafa bu tarafa yıkılır ama kökünden kopmaz. O halen canlılığını sürdürür. Ama çam ağacı bir devrilirse tam devrilir. Bir daha hayat yoktur onda. İşte dünya müminin ebedi hayat yurdu değil sonuçta ve dünya müminin bir zindanı. Zindan gibi kabul etmesi gereken bir yer. Asıl karşılık yurdu ahiret. Dünyada sadece geçip gidecektir. Geçicidir yani. Burasına kalıcı yurduymuş gibi bağlanmaz. Asıl yatırımını ahirete yapar. Kafir ise onun cennetidir artık dünya. Bütün nimetleri bu dünyada peşince tahsil etmek ister. Mümin ile kafir arasında bu şuur noktasında fark olması lazım. Mümin yaptıklarının karşılığını dünyada beklememelidir. Veya dünyada nimet peşinde olmamalıdır. Zevklerin, nimetlerin peşinde olmamalıdır. Bilakis dünya amel yurdudur. Allah'a kulluğun ispatlanma yurdudur. Allah'a kulluğu ispatlayanlar ebedi mutluluğa kavuşacaklardır. Ama bu dünyada peşince nefislerinin hazlarını talep edenler, şehvetlerinin peşine gidenler çok ucuz bir karşılıkla ebedi hayatı satmış olurlar. Ebedi hayatta keşke yok olmayı isteyecekler. Fakat bu da onlara nasip edilmeyecek. Ebedi bir azap vaat ediyor Allah Azze ve Celle. O gün der kafirler Amme suresinin sonunda, Nebe suresinin sonunda, keşke toprak olsaydık derler. Dünya hayatı geldi geçtikten sonra. Keşke toprak olsaydık derler, bunu temenni ederler. O yüzden bizim dünya hayatını kadere iman penceresinden baktığımızda zindan gibi gören, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği gibi, dünyada büyük beklentisi olmayan müminler olarak bakmamız gerekiyor. Ve hayatımızı da ona göre şekillendirmemiz gerekiyor. Yani bütün gayemiz, burada bulunma gayemiz dünyalık meşgaleler değil, bilakis kulluk. Allah insanlar ve cinleri sadece kendisine kulluk için yaratmıştır. Her işimiz kulluk olmalıdır. Öyle ki dünya için çalışmamız bile bir kulluk kapsamı içerisinde olmalı. Az önce zikrettiğimiz hadiste olduğu gibi. Çoluk çocuğuna, evladına helalinden rızık götürmek için çalışmalı. Daha fazla mal edineyim, daha fazla nefsimin hazını edineyim, daha fazla rahat edeyim, daha fazla konfor edineyim, katlar çıkayım, araçlar edineyim, binekler edineyim. Gaye bu olmamalı. Gayesi bu olanlar, zaten gayesini bu şekilde yönlendirenler bunun peşinden hiç kurtulamazlar. O peşinden sürükler. Ama gayesini ahiret edinenler, Allah ne takdir etmişse, araba mı, ev mi, kat mı, nimetler mi, neyse, kendisine yazılan kendisini zaten bulacaktır. Dolayısıyla kadere iman etmiş bir mümin asla bunlar tasa etmez. Dünya hayatındaki rahatlık veya zorluk bunları tasa etmez. Allah ne takdir ettiyse o başına gelecektir. Bütün tasası, bütün gayesi, çabası, İşte bu yaratıldığı sebep olan kulluğu gerçekleştirmek olmalıdır. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste, Ramazan'dan sonra inşallah, hadisin tefsirini bilmeyen ona teslim olmalıdır. Maddesini işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, Abdülaziz Bayındır'ın ölmesinden Allah Azze ve Celle evliliği bilmez.
Yani kimle evleneceğini bilmez diyor.
Şimdi buradaki Abdülaziz Bayındır'ın kastı önemli mi? Yani şimdi burada bir kasıtla mı söylüyor? Yoksa bunun sebebindeki karşılık...
Yani aynen sözü şu bak. Allah diyor, nereden bilsin senin kiminle evleneceğini diyor. Hiç diyor bunu bilse diyor, salihayla evlen, fasıkla evlenme der mi diyor. Yani bu Allah'ın ilim sıfatını iptaldir, inkardır.
İnkara gidiyor.
Tabii.
O da küfür düşüyor.
Kafirdir.
Burada kasıt önemli mi? Yani şimdi cahil biri bu kelime söylese, o da sorumlu olur mu? Bilmem birisi.
Şimdi birisi. Bu küfürdür. Bu cehaletin mazeret olmadığı bir küfür.
Bunda kasıt aranmaz değil mi hocam? Yani yok. Bunun kastı sorulmaz herhalde.
Ama tövbe etti mi?
Tövbe edip İslam'a girmesi lazım. Şimdi hiç yaratan bilmez mi?
Yaratan
yarattı. Mülk suresindeki ayette geçtiği gibi. Hiç yaratan bilmez mi? Yani bu fıtratlara hitaptır. Hiç yaratan bilmez mi?
Hocam şu cümle doğru mu? Kişi sadece iman etmekle özgür bırakılmıştır. Yani iman edip etmemekle özgür bırakılmıştır. Bunun haricinde her şey kişinin elinde olmayan şeydir. Yani.
Sadece yani, iman değil, dünya işlerinde de böyledir. Ne gibi? Mesela misal ilaç. Şey ilaç kullanacaksın, tedavi olacaksın. Allah mesela hastalığın sebepleri vardır. Sen soğukta üstün başın ıslak bir vaziyette çıktın. Kaderimde hastalık yoksa bana bir şey olmaz diyemezsin. Bak burada senin şeyin var. Yani bir dahlin var. Nedir bu? bu vaziyette çıkmayacaksın, hasta etmeyeceksin kendini, zarara sokmayacaksın. Bu yüzden Allah Azze ve Celle kitabında kendinizi kendi elinize tehlikeye atmayın der. İlaç kullanmada, tedavi olmada mesela meşru tedaviyi teşvik etmiştir. Yani izin vermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tedavi olmuş çünkü Allah şifasını vermediği bir dert vermemiştir, indirmemiştir diyor. Tedavi olursun. Ya hastalık bana takdirdir, tedavi olsam da olmasam da değişmez diyemiyorsun burada. Çünkü Allah senin şifa bulmanı tedavi vesilesine sarılmana bağlamıştır. Ama şu var, mesela faziletli olanı sabretmek ayrı mesele. Bu Allah'tan geldi deyip, yani kendin sebebiyet verdiğin şey değil de, bu Allah'tan bana gelen bir şeydir, bu benim günahlarıma kefarettir diyerek sabreder, o ayrı bir şey.
Bu az önce hadiste geçen kişinin kendi ehlinin bakımını üstlenmesi.
Evet.
Bu sınır nedir hocam? Yani ondan sorumlu tutulacaktır diyor.
Günlük rızk.
Sadece günlük rızk mı yani?
Tabii o günlük rızk. Mesela kişi aylık çalışıyordur, aylıkla çalışıyordur, o aylıktır yani. Günlük derken yani mesela eskiler bu böyle aylık sistemi olmadığından yevmiye usulü çalışma. O günün rızkını kazandı mı bir daha bırakırmış işi yani. Ekmeğini, peynirini çıkardı mı tamam.
Hocam şimdi çocuk var, bunları ev yapalım. Ev yapayım işte, bilek alayım ya da döyeyim, döşeyim. Rızkın içine mi giriyor yoksa bu artı lüks?
Şimdi çocuklar için bizim biraz zühd konusunda bayağı bir bilgilenmemiz lazım. Zühdü iyi anlamamız lazım. Dünyalıktan istifade, yani ferdi mülkiyet, ferdi istifade, bunları iyi anlamamız lazım. Kulun bir meşru sınırı var. İhtiyaçlarını karşılama bakımından. Yani zaruretlerde bunu elde etmesi lazım. Bak zaruret kısmı farzdır. Zaruret kadar olan, yani ölmeyecek kadar olanı temin etmesi farzdır. İhtiyaç kadar olanı, yani ölmeyecek kadar değil ama ihtiyaç. Açlığını gidermiyor. Ölmeyecek kadar değil ama açlığını doyurmuyor. Bu kadarını da gidermesi meşrudur. Bundan fazlasında bir şeyi var. Serbestliği var. Buradan fazlasında işin esasında infak etmeyi, Allah yolunda harcamayı gözetmesi gerekir. Yani ferdi mülkiyette insanlar burada çok yanılıyor. Biz çok lüks yaşıyoruz yani. Ömer radıyallahu anh bunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet olarak değerlendiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlar yoktu diyor, biz onun sünnetini terk ettik diyor. Yani yiyecek konusunda, giyim malzemeleri, binek konusu, işte barınma, bu konularda mesela Ahmet bin Hanbel rahimullah kendisinin zamanında evin badana yapılmasına mekruh demiştir. Eğer ihtiyaç değilse bak. İhtiyaç nedir? Mesela ne için badana yaparsın? Rutubet vardır. Böceklenme olur, bir şeyler olur. Bundan dolayı yaparsan ihtiyaçtır. Ama gelene gidene güzel gözükmekse, millet laf etmesin. Burası biraz işte İmam Ahmed'in mekruh dediği kısım. Alışverişlerde dükkan sahibinin diyor, dükkanın önüne tezgah açması mekruhtur diyor mesela yine. İşte reklam çalışmaları, gelin benim malımı alın dercesine böyle. Sağa sola reklamlar şey yapmak falan. Bunlar şeye aykırı, yani tevekküle aykırı görülmüş. Yani sen dükkanını açtın, yerin belli. Ama birileri daha fazla görsün, beğensin diye mesela ne yaparlar? İşte kahve makinesi kaynatırlar, kokusu etraftakileri cezbetsin, gelsin diye. Bunlar biraz problemli şeyler. Yani Allah'a tevekkülle çok bağdaşan şeyler değil. Hatta hadiste geldiği gibi rukye yaptıranlar diyor, şefaat etme yetkisinden mahrum kalırlar. Evet. Diğer bir rivayette rukye isteyenler bizden değildir. Rukye yapmak meşru ama başkasından talep etmek, bunu başkasından istemek tevekküle aykırı görülmüştür.
Şey
yani Şöyle bir toplumda mesela bizim arkadaşlarımız işte benim başım ağrıyor dediği zaman diğeri uyanık olacak, hemen bir Fatiha okuyuvereyim sana. Okusa burada bir sorun yok. Ama sen bana oku. Yani böyle bir şeyde bile istemeyi bakın din hoş görmemiş. Şey, Sevban radıyallahu anh'tan gelen rivayette olduğu gibi biz diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a biat ederken diyor kimseden, yani Allah dışında kimseden bir şey istememek üzere biat ettik diyor. Bu biat edenler öyleydi ki diyor birisinin diyor devedeyken, deve üzerindeyken kamçısı düşse diyor onu aşağıdakinden istemezdi. İner kendisi alırdı diyor. Yani insanlardan bir şey istememeye bu kadar önem verilmiştir. Bu ne için? Bakın Allah'a tevekkül. Mesela acıktın. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın durumunu düşünün. Açlık onu dışarı çıkarıyor. Yemekle ilgili sorular soruyor. Direkt işte ben açım diye söylemiyor bak. Benim açlığım aklına gelsin de işte bir şeyler yedirsin diye işin esasında Allah'tan talep ediyor. Yani Allah bunun gönlüne düşürsün bunu. İnsanların gönlüne düşen şey de bakın Allah'tan. Bugün insanlar Allah faktörünü çok unutmuş bir halde yaşadığı için davette bile bu sorun oluyor. Mesela yapması gereken bir şey bazen hocalarda da oluyor bu maalesef. Tebliğci hocalarda bile bu gaflet oluyor. Şimdi dinen yapman gereken bir sünnet var. Diyor böyle yapmayın fitne çıkar, birileri bunu hoş görmez, birileri ters bakar falan. Yahu birilerinin ters bakıp bakmaması senin işin değil ki. O ameli sevdirmek ya da sevdirmemek tamamen Allah'ın işi. Senin üstüne düşen vazife peygambere tabi olmak. Bunu yapacaksın. Ya ben işte şimdi çoraplarıma meshetmeyeyim. Şimdi adam yanlış anlar. Bilmiyor o. Yanlış anlar. Öğrensin işte. Bilmiyorsa öğrensin. Ters gelebilir. O senin vazifen değil. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a daha önce anlattı. Hakim bin Hizam, müşrikken, en sevdiği insanlardan birisi Peygamber aleyhisselatü vesselam. Müşrik ama kendisi. Mekke'de en değerli kumaşı alıyor hediye ve Peygamber aleyhisselatü vesselam'a gidiyor, hediye diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da ben bir müşrikten kabul etmem hediye diyor. Bakın adam ne kadar iyi bir niyetle gelmiş. Buna rağmen Hakim bin Hizam sonunda Müslüman oluyor. Bakın, Peygamber aleyhissalatü vesselam burada üzerine düşeni yapmasa da ya işte bu adam bizi seviyor, ben bunun hediyesini kabul etsem de İslam'a ısını verse kalbi falan. Bakın günümüzdeki davet adına insanların uydurduğu politikalara bakın, bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyguladığını karşılaştırın. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Yani birileri iman etsin diye tepe taklak durmak senin vazifen değil. Sen düz dur. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Yüzü üzerinde sürünen mi hayırlıdır, ayaklar üzerinde yürüyen mi diyor. Sen düz yürüyeceksin, düz gideceksin. Kitap ve sünnet nasıl amel ediyorsa öyle gideceksin. Başkaları için şekilden şekile girmeyeceksin. Onların kalbini meylettirmek Allah'a ait. Yani böyle bir tavırla karşılaşmasına rağmen Hakim bin Hizam'ı Allah gönlünü İslam'a açıyor. Bunun örnekleri çok. İşte bu Allah faktörü. Yani esas sebebin, esas etkenin Allah olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu zikirle alakalı bir mevzu. Yani Allah'ı hatırlamak. Olayların esas müsebbibinin Allah olduğunu düşünmek. Yani sebebe sarılırken bile, mesela doktora şifa için gittiğinde bile şifayı verenin Allah olduğunu bilmek. Eğer bunu bilmezsen doktor sana haram bir tedavi uyguladığında, teklif ettiğinde bunu bilmezsen şaşırırsın. Ya yani çocuk öksürmekten geberiyor, boğazı yırtılacak. Ama doktor sana alkollü bir antibiyotik şurup veriyor. Ve sen korkuyorsun o anda, sanki şifayı veren Allah değil de bu ilaçmış gibi hedef sapıyor. Bakın bunlar hep imtihandır. Halbuki Allah haram kıldığı bir şeyde sizin için şifa yaratmamıştır. Ama meşru yoldan tedavi yolunu ararsın. Meşru olan, yani içerisinde alkol bulunmayan alternatiflerini ararsın o ilacın. Baktın yok, o zaman o haram tedavi terk edersin. Çünkü şifayı verecek olan Allah'tır. Allah'a tevekkül edip Allah'a dua etmek gerekir. Yoksa senin o haram olan malzemeyi kullanman Allah'ın takdirini değiştirecek değil. Esas yani kader konusunda dikkat edilmesi gereken nokta burasıdır. Allah işleri idare eden, tedbir eden, kainatın idaresini elinde tutan Allah'tır. Yani müşrikler, Mekke'li müşrikler bile bu konuda sapma göstermiyordu. Bu meseleleri çok iyi biliyorlardı. Fakat bugün maalesef iman ettiğini iddia eden insanlar, la ilahe illallah diyen insanlar bu konuda çokça tereddütler yaşıyorlar. Çocuğu olmuyor, ya tüp yoluna başvuruyor, haram yollara başvuruyor veya cinciye gidiyor, muskacıya gidiyor. Çocuk hasretiyle. Yani Allah sana vermediyse gayri meşru yol denedin de vermeyecek. Veya verecekse imtihan eder. Haram bir yoldan mesela bu Araf suresindeki kıssada anlatılır ya. Şeytan bir anne babaya geliyor da çocuğun adına Abdülharis koy yoksa yaşamaz diye vesvese veriyor. Bu şeytanı dinlemiyor. Çocuğu gerçekten yaşamıyor. İkinci sefer hamile kaldığında yine aynı vesveseyi veriyor. Bu yine dinlemiyor. Çocuk yine yaşamıyor. Üçüncü seferinde artık tereddüde düşüyor ve Abdülharis koyuyor. Abdülharis, burada Haris, şeytanın isimlerinden birisi. Şeytanın kolu manasında. Koyuyor ve yaşıyor çocuk. Allah imtihan edecek ya. Bakın Allah bunu kitabında Allah'a ortak koşmak olarak zikrediyor. İman ettiğini iddia eden insanlarda bu gibi vartalara düşme daha çok yaşanıyor. Çünkü şirkin içerisindeyse insan, şeytan onunla fazla uğraşmıyor. Mesela Mekkeli müşrikler uluhiyette şirk içerisindeydi. Rububiyet konularında, hatta kadere imanla ilgili mevzularda Mekkeli müşriklerin çok bir problemi yok. Şeytan onlarla uğraşmıyor. Çünkü esas noktadan onları küfre sokmuş. Ama iman iddia ediyor insan, sanki Allah'tan başka rızkını veren veya alan etkenler varmış gibi yaşıyor. Davetinde, insanlarla ilişkisinde Allah'tan başka etkileyen faktörler varmış gibi davranıyor. Yani Allah unutuluyor. Hayattan Allah yokmuş gibi davranılıyor haşa. Bu iman edenlerde daha fazla müşkülat oluyor maalesef. Şeytan daha fazla vesvese veriyor bu konuda. Allah yardımcımız olsun. İsim olarak Adem ile Havva diyen rivayet de var ama zayıf.
Ya şimdi bir de şu yalancı var ya, yani yalan söyler söyler Allah katında adı yalancı olarak.
Çokça yazılır. Yalancı olarak yazılır. Kezzap olarak yazılır.
Şimdi bu yazılma olayı aslında ezelde değil mi yani? Takdir
evet.
Yazılmış bir şey değil mi? Şimdi bu yazılma olayını nasıl anlayacağız yani kadere iman?
Yani ezelde yazılmış olan tasdiki artık onaylanır. Kendisi şimdi bizim normalde amel ettiğimiz her şey ezelde yazılmış şeyler. Biz amel ettiğimiz zaman ezelde yazılmış olanı ispatlamış oluyoruz kendi aleyhimize. Bizim kendi aleyhimize hucceti kanun olmuş oluyor yani. Aleyküm selam ve rahmetullah.
Hocam bir ödüm dediniz ya, mes olayında.
Ne
o? Mes olayken işte evet. Böyle bir şey diyecek.
Evet.
İşte yapmadığı bir sürü işlerken ya da sakal bırakıp ya da farklı ameli şeylerde. Bilir bir şey diyecek derken burada hoşgörüyle tavizin mi? Taviz giriyor mu bu mevzu için?
Tabii bir kimse mesela burada hoşgörüyle tavizden ziyade mesela insanın niyeti ne olmalıdır? Bir toplum eğer çoraplara meshet ters bakıyorsa, çirkin bakıyorsa orada o sünnet öldürülüyor demektir. Bu sünneti ihya etmek olmalı kişinin niyeti. Yani burada ihlasını korumak zorunda insan. Yani ben bu topluma muhalif davranayım da meşhur olayım gibi bir niyeti bastırması lazım. Bu niyetle, bu düşünceyle mücadele etmesi gerekir. Bununla mücadele ederse Allah ona başarı verir. Bu sünneti onun vesilesiyle yayar ve onun amel eden kimler olursa ecri kendisine de yazılır. Ama işin içerisine nefis girer de işte ben bu toplumun bilmediği şu konuda ukalalık taslayayım, onlara bilgiçlik taslayayım olayı olursa o başarılı olamaz. Fitne o zaman olur. Yani bu meselelerin fitne olmasının sebebi kişinin kalbiyle alakalıdır. Yani ya amelin doğruluğuyla alakalı bir problem olur veya ihlasıyla alakalı. Allah katında amellerin kabulü için iki şart vardır. Sünnete uygunluk ve ihlas. Allah için halis kılınmaz. Bu tür eylemlerde Allah'a halis kılınmış olmaz. Ben meşhur olayım, kendimi satayım, kendim ön plana çıkayım. Bu düşüncelerle mücadele etmesi lazım insanın. Bunu başarırsa ve sünnete de uygun hareket ederse Allah'ın izniyle bir sorun olmaz. Mesela adam diyor ki, biz diyor işte namazların cem'i meselesinde, işte bir yere gittik de namaz cem ettik. Toplum bizi kınadılar, kovdular diyor. Burada insan hatayı cem edişinde aramamalı. Çünkü bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Kendi niyetini kontrol etsin. Acaba bu cem'i yaparken insanlara işte farklı bir şeyle, sırf onlara farklılık gösterip de kendini ayrıcalığını mı ortaya koymak istedi? Bunu sorgulamalıdır. İhlasını sorgulamalıdır yani. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve tuğbileyk.